Ayrım 29, sayfa 267. Yani şimdi sana inanmamı mı istiyorsun? Bunca yıldır emrimde çalışan birisin. Senin ruhunu okurum. Ne dolaplar çeviriyorsun, ne bulacağını umuyorsun o bloknotta. İnanın müdür bey, bilmiyorum ama şu andan sonra her önümüze çıkan bilgiden yararlanmak zorundayız. Kemal Başar bir süre homurdandıktan sonra sordu. Ya önemli bir şey değilse, ya işimize yarar bir şey bulamazsan, o takdirde ne yapacaksın? Emirlerinizi bekleyeceğim efendim. Lanet olsun diye homurdanmaya devam etti müdür. Hem bizi zor durumda bıraktın, hem de o kadar zaman köşkte kaldığın halde somut hiçbir şey bulamadın. O çift hakkında elimizde yeni bir bilgi yok. Erol genzini temizledi. Sesini biraz daha alçaltarak konuşmaya devam etti. Durum düşündüğünüz kadar da olumsuz değil efendim. Kemal Başar kahredici bakışlarını üzerine çevirdi yeniden. Değil mi? Ne öğrendik ki şimdiye kadar? Bir defa karnet eden adamın Alman değil Rus olduğunu, bunu güçlendiren delilin de konsolosluktaki görevlinin esrarengiz ada ziyaretinden çıkardık. Rus ajan henüz öğrenemediğimiz bir nedenle eski vatandaşını aradı. İkinci olarak dün ayı bu ziyaretin nedense hemen İngiliz ajan Thomas Higgins'la Yıldız Parkı'ndaki o beklenmedik buluşmanın ardından yaptı. Bu da ister istemez emekli İngiliz ajan dün ayı ve Büyükada'daki çift arasındaki gizli bir bağlantının olduğunu gösteriyor. Ayrıca Dunayev'in adaya gidişinden sonra işler birden kızıştı ve o çift Dunayev'i öldürmeye kalkıştı. Bu kadarını ben de biliyorum diye homurdandı müdür. Ama beni sebepler ilgilendiriyor. Zaten bu anma da o sebeplerde yatıyor. Haklısınız. Henüz öğrenemediğimiz çok şey var. Bana öyle geliyor ki... Erol durakladı yeniden. Evet, devam et. Bu bilmecenin asıl kilit adamı İngiliz ajan. Başar Kemal bir süre düşündü. Neden? Çünkü olayların patlak vermesine neden oldu. Onun gelişiyle bizim adadaki çift paniğe kapıldı. Dur bir dakika, bunu da nereden çıkarıyorsun? Henüz elimizde adadakilerin gizli tanıdıklarına dair bir bilgi yok. Doğru, ama ben Dunayev'in o ada gezisine bunu bağlıyorum. Nasıl yani? Dunayev adaya Higgins'ın gelişini bildirmek için gitmiş olabilir. Kemal Başar birkaç saniye daha sessiz kaldı, sonra itiraz etti. Bence yanılıyorsun. Neden efendim? Öyle olsa kaniteler ya da her kim iseler kendi vatandaşlarını niye öldürmeye teşebbüs etsinler ki? Mantıksız gelmiyor mu sana? Konsolosluktaki ajan onlara yardıma çalışıyor, belki de uyarıyor. Muhtemel bir tehlikeyi ihbar et diyor. Söylediğin gibi olsa Dunayev'i değil İngiliz'i öldürtmeye kalkışırlardı. İddianız mantıklı gözüküyor efendim. Ama henüz bilmediğimiz pek çok karanlık nokta var. Ben yine de düşüncemde ısrar edeceğim. Hem işin başından beri aklımı kurcalayan bir nokta var hep. O da İngiliz'in ani ve habersiz İstanbul'a gelişi. O derece ki üst görevli bir istihbarat elemanının velev ki turistik bir gezi için de olsa teşkilatımıza bildirilmesi gerekirdi. Bunun yerleşmiş bir teamül olduğunu benden iyi bilirsiniz. Hatta müttefikimiz olan bir devletin elemanı olsa da. Doğru. Ama unutma ki artık adam istihbarat yaşamında yok. Bir emekli. Ama çok üst düzeyde. Kurallar bunu gerektirir. Son bir husus daha var. Söyle bakalım. Erol yutkundu. Düşüncesini açıklamak için elinde somut bir kanıtı yoktu. Fakat bundan sonraki tutumunu devam ettirebilmek için müdürün onayını alması şarttı. Kanımca bu mesele çok eski yıllara dayanan bir kovalamaca. Kemal Başar şaşırarak adamına baktı. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Erol ezilip üzüldü. Fikir beyan etmek için zamanın çok erken olduğunu biliyordu. Ama başka çaresi yoktu. Bence kaniteler hep firardı. Kaçıyorlar. Kimden? Bilmiyorum efendim. Henüz net bir şey söyleyemem. Ama Türkiye'ye sığınmaları da bu düşüncemi teyit eden bir nokta. Ömürleri hep Avrupa'da geçmiş. Ne olmuş yani? Bu birilerinden kaçtıklarını mı gösterir? Türkiye'ye gelişleri ve adamın Türk vatandaşlığına geçmesi bile 5 yıl olmuş. Beni de huylandıran bu ya. Ne var bunda? Hem kadının doğma büyüme adalı olduğunu söylemiştin. Kendi memleketine dönmek istemesi kadar tabii ne olabilir? Kocasını da ikna etmiştir. Tam bir göçebe hayatı yaşıyorlar. Paraları var, adada da tarihi bir köşk ve tekneye sahipler. Adam hiçbir iş yapmıyor. Yani maddi sıkıntıları yok. Fakat evin içindeki bütün eşyalar eski. Sanki evi o haliyle almışlar gibi. En azından 30 yıllık eşya hepsi. Sadece yabancı memleketlerde yaşadıklarını gösteren süs bibloları var. Sizce garip değil mi bu? Ne olmuş yani? Mümkün değil mi? Belki de o köşk kadın ailesinden kalmıştır. Hayır müdür bey, bizim Mahmut'u incelettim. O köşkü 5 sene evvel satın almışlar. Adeta insanlardan kaçar gibi bir halleri var. Her an tetikte yaşıyorlar. Sanki beklenmedik bir olay karşısında hemen her şeyi bırakıp kaçacaklarmış gibi. Yani durumu neye bağlıyorsun? Onların geçmişinde yatan bir esrar olduğunu düşünüyorum. Kurtulmaya çalıştıkları bir karanlık. Hem de onları korkutan bir şey. Kemal Başar pencerenin önünden çekilerek koltuğuna döndü. Bir sigara yaktı. Uzun süre sesini çıkarmadı. Sonra fısıldayarak söylendi. Hakkını yemeyelim. İyi iş başardın. İçlerine girdin. Güven uyandırdın. Ama şimdi ne olacak? Bundan sonrasını nasıl yürüteceksin? Sanırım seni bu işten çekmek zorundayım. Başka çaremiz yok. Erol hayrete kapılarak müdürüne baktı. Şaka mı yapıyorsunuz efendim? Ciddi olamazsınız. Kemal Baş arkadaşlarını çatarak homurdandı. Böyle konularda hiç şaka yaptığımı gördün mü? Kendini fena bağlamışsın. Hareket sahan kalmamış artık. Belki kantilerin güvenini kazanmışsın ama elinden başka bir şey gelmez. Cinayet işleyecek halin yok ya. Hiç kuşkusuz efendim. Fakat adadan dönerken vapurda hep bunu düşündüm ve sanırım bir yol buldum. Ne yolu? İzin verin anlatayım. Aynı gün öğle sularında Pullman Oteli'nden ayrılan İslahan tepe başından Galatasaray'a doğru yürürken yaşadıklarını tahliyle Bağcan Mahmut'a nasıl bir rapor vereceğini düşünmeye başlamıştı. İşin ilginç yanı duyduğu heyecandı. İlk temaslardaki o tarifsiz korkusu azalmış, içine güven duygusu dolmaya başlamıştı yavaş yavaş. Gerçi bu tür bir yaşama çok yabancıydı ama kendi ülkesindeydi ve MİT ajanları tarafından devamlı kullanıyordu. O iki İngiliz her şeyi, hiçbir şey yapamazlardı kendisine. Paniğe kapılmanın anlamı yoktu. Dün geceki yemek sırasında da buna şahit olmuştu. Hatta etrafı zor da olsa ona bir tür oyun gibi gelen görevinden zevk bile almaya başlamıştı. Vatani bir görev yapıyordu. Tabii bu tür şeylere yabancı olduğundan bazı noktalara gerekli dikkati gösteremiyordu. Mesela heyecandan otel lobisinde çevresine bakınıp etrafındaki ajanları tespit edememişti. Pek önemli de değildi, mutlaka birileri vardı. Emek sinemasının bulunduğu sokağın başında geldiğinde birden arkasından gelen sesle irkildi. Birisi adıyla hitap ediyordu. Hemen dönüp baktı. Yine başında ajan Mahmut duruyordu. Onu görünce görevini yerine getiren insanların rahatlığıyla gülümsedi. Merhaba, ben de ilk uygun zamanda sizi arayacaktım. Mahmut'un gözleri fısıldadı. Gerek kalmadı diye fısıldadı genç ajan. İşte buradayım. Neslihan gayet safiyeni sordu. Beni mi izliyordunuz? Evet, otelden çıktığınızdan beri. Niye daha önce yanıma gelmediniz? Peşinize takılan başka biri olup olmadığından emin olmak istedim. Kız pek anlayamamıştı. Peşime başka kim takılabilir ki? Belli olmaz. Onlardan biri. Neslihan yine hafif çırpardı. Böyle bir olasılığı hiç aklına getirmemişti. Neden? Onlar bana güveniyorlar. Kızın saflığı karşısında ajan gülümsemesine engel olamadı. Her ihtimali hesaba katmalıyız. Malum, su uyur düşman uyumaz derler. Anlıyorum diye mırıldandı Neslihan. Ama Higgins ve Horace'ın peşine adam takacaklarına hiç ihtimal vermemişti. Mahmut sordu. Neler konuştunuz? Hiç, önemli bir şey değil, sıradan şeyler. Lütfen diye mırıldandı Mahmut. Siz konuşmalarını nakledin de önemli olup olmadığına biz karar verelim. Neslihan, haklısınız galiba diye utanarak fısıldadı. Önce eşimden izin alıp vakit ayırdığım için teşekkür etti. Sonra benden ne kadar ücret talep edeceğimi sordu. Ne cevap verdiniz? Bu konuda gerçekten de bilgim yoktu. Sizin takdirinize bırakıyorum dedim. Başka? Konusu İstanbul'da geçen tarihi bir romanın hazırlığı içindeymiş. Fakat henüz mekanları tespit edememiş. Yer seçimini yapar yapmaz beni çağıracak ve oraları birlikte gezeceğiz. Mahmut durakladı. Beklediği bir şey olmadı diye söylendi sonra. Neslihan aynı saflıkla sordu. Ne gibi bir şey? Mahmut usulca kızı dirseğinden tutarak fısıldadı. Herhalde sokak ortasında konuşmayacağız. Hadi şu muhallebiciye girelim. Tam saray muhallebicisinin önündeydiler. Neslihan başına gelenlerden öyle yılmıştı ki ajanın isteği karşısında bir an irkildi. Kısa bir süre garipseyerek Mahmut'a baktı. Aklından geçenlerin anlaşılmasından yıldı. Bu o kadar doğal bir istekti ki fakat Selim diye tanıdığı bir İngiliz'e saf çakanarak başına gelenlerden sonra yoğurdu bile üfleyerek yemek istiyordu. Sesini çıkarmadan ajanı takip etti. İçerisi kalabalıktı ama boş bir masa bularak oturdular. Yerleşince Neslihan aynı soruyu bir daha yöneltti. Mr. Higgins ne bekliyor? Sanırım bunun cevabını siz öğreneceksiniz. Ben mi? Öyle değil mi? Onunla temas halinde olan sizsiniz. Genç kız başını salladı. O da doğru ya. Acaba becerir miyim? Mahmut gülümsedi. Buna eminim. Hem şimdiye kadar gayet başarılıydınız. Kız ajanın yüzüne aynı saflıkla baktı. Sahi başarılı mıydım diye sordu. Bir amatör olarak fevkalaydınız. Sizden istenileni hakkıyla yaptınız. Neslihan kızardı ama biraz korktum. O da çok doğal. Yerinizde kim olsa ürkerdi. Gelen garsona birer salep söylediler. Sıcak saleplerini yudumlarken Neslihan yaptığı işten biraz da gurur duyar haldeydi. Bu İngiliz'in amacı ne olabilir? Siz her ne kadar benim öğrenmemi söylüyorsanız da mutlaka bir tahmininiz vardır. Anlatmanız sakıncalı mı? Mahmut yine aynı içtenlikle gülümsedi. Kısmen diye fısıldadı sonra. Neyin peşinde olduğunu henüz bilmiyoruz ama bir yazar olmadığı ve buraya roman yazmak için gelmediği kesin. O İngiliz gizli servisinde görev yapıp emekliye ayrılmış ve üst düzeyde bir eleman. Tek emin olduğumuz husus bu. Neslihan merakla konuştu. Belki de doğru söylüyordur. Yabancıların pek çoğu emekli olduktan sonra anılarını kaleme almak isterlermiş. Belki onun da böyle bir amacı olabilir. Hem söylediğine göre öyle bir işte çalıştıktan sonra herhalde yazacağı çok şey vardır. Mahmut bir süre kızı süzdü. Tabii, haklı olabilirsiniz. Ama sizi düşündüren bir takım gariplikler yok mu olayda? Ne gibi? Mesela Horace denen katibin kendisini size Selim diye tanıtması. Buna ne gerek vardı? Zira adamın bir Türk olmadığını biliyoruz. Ayrıca amaç roman yazmak olsa niye bir profesyonel rehberle değil de sizinle çalışmak istesinler? Herhalde uzman bir rehber aradığı tarih bilgileri ona daha iyi verirdi. Kız başının önüne eğdi. Beni de en fazla düşündürer bu zaten diye fısıldadı. Niye ben? Neden beni pis emellerine alet etmek için seçtiler? Benden ne umulabilir ki? Kendi halinde etliye sütlüye karışmayan bir insanım. Belki de sırf bu yüzden diye mırıldandı Mahmut. Nasıl yani? Çok saf ve temiz bir kızsınız siz. Nesnehan bir an karşısındaki ajanın samimi olup olmadığını anlamak istercesine bakışlarını delikanlının gözlerine dikti. Mahmut ise ses tonundaki ifadeden utanmış gibi nazarlarını genç kızın gözlerinden alıp sıcak sıcak fincanına çevirdi. Albay Dunayev o akşam tam saat 5'te tüneldeki konsolosluk binasından çıktı. Bu gece hayatının dönüm noktası olacaktı. Biraz gergindi. Geçmişinde görevi gereği bu tür sayısını hatırlamayacak kadar gizli buluşmalara gitmiş ki. Ne var ki onların hepsi çalıştığı kurum adına yapılmış legal randevularda çoğu zaman da amirlerinin bilgisi altında olmuştu. Oysa bu kez ilk defa kendi adına hareket ediyordu. Geleceği daha rahat, özlediği bir yaşam uğruna. Biraz sinirli olması da normaldi. Galatasaray'a doğru yürürken aldığı kararın ruhundaki ürpertisini henüz üzerinden tam anlamıyla atabilmiş değildi. Beyninin bir köşesinde hala aldığı kararın kuşkusunun izlerini taşıyordu. Bir yanda İsviçre'de tahayyül ettiği ömrünün bundan sonrasına dair hayat, diğer yanda da Rusya'daki fakir köyünde geçireceği emeklilik günleri. Aslında doğru ile yanlış arasındaki tercihti bu. İçinden dayısına bir kere daha küfretti. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen hala yaşamını etkilemeye devam ediyordu Vasili Kirilenko. Beynine suç fikrini sokmuştu. Yasalara karşı gelecek, en önemli vicdanını kirletecek ve onu satacaktı. Ama Vasili bunu hak etti diye düşündü. Bunca yıl sadece onun kötülüğünü görmüş, kariyerini sömürmüş, geleceğini karartmıştı. Ona rağmen eski generali hep sağlık kalmış, yalnız kendisine değil bütün ailesine zararı dokunan Vasili hakkında tek bilgi sızdırmamıştı. 3 gün evveline kadar da hala ruhunun derinliklerinde ona çocukluğundan kalma hayranlığını ve sevgisini taşımış ama gerçeklerle ne yazık ki ancak yeni yüz yüze gelmişti. Vasili Kirilenko bir haindi. Yalnız bir vatan haini olarak kalmayıp sadece kendini düşünen bencil, en ufak geçmişe ait bağlarını hatırlamayan, pespaye rezilin tekiydi. Şimdi onu ne kadar yanlış tanıdığını daha iyi anlıyordu. Beynindeki son kuşku kırıntılarını da silip atmalıydı. Hem böylece uğradığı düş kırıklığının bunca yıldır çektiği sıkıntıların da ucunu almış olacaktı. Bu gece Thomas Higgins'la buluşacaktı. Başka bir deyişle dayısının sonunu hazırlayacaktı. Galatasaray'a geldiğinde aklı karışıktı hala ve Higgins'la arasındaki 20 yıllık mücadelenin esrarını çözememişti. Higgins'la Yıldız Parkı'ndaki ilk buluşmaları sırasında İngiliz'in anlattıklarını bir kere daha düşündü. Hepsi doğruydu. Ama bunların tümü artık mazi olmuş, tarihin derinliklerine kalmış, soğuk savaş kırıntılarıydı. Şu an hiçbir kıyameti harbiyesi olmayan teknik teferruat. Ne Ruslar ne de İngilizler indinde General Kirilenko önem taşımıyordu. Bir hiçti, çoktan unutulup gitmişti. Şu halde Thomas Higgins neden yalan söylüyordu? Neden generalin peşindeydi? Neden İngiliz hükümetinin asla ödeyemeyeceği bir bedeli teklif etmişti? Ama Dunayev... Albay Dunayev bunun mutlaka şahsi bir üç ve bir hesaplaşma olacağına inanıyordu. Başka izahı olamazdı. Nitekim Vasili de Higgins adını duyar duymaz tutuşmuş, paniğe kapılmış ve 20 yıldır kendisine sadakatle bağlı yeğenine bile rüşvet teklif etmişti. Ama tüm bunların bir nedeni olmalıydı. Belki de çok basit bir sebep. Sonunda albay omuzlarını silkerek yürümeye devam etti. Onun için artık sebep de önemli değildi. Bu iki kişi de fedakarlığa hazırdılar. Büyük paralardan bahsediyorlardı. Ve albay şimdi karşısına çıkan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyor, planlar kuruyordu. Muhakkak olan her ikisine de güvenmediydi. Çok dikkatli olmalı ve en ufak bir hata yapmamalıydı. Yaşlansalar bile karşısında bir zamanların en usta iki istihbaratçısı vardı. Taksim'e yaklaşırken biraz da rahatlamıştı. Zaten planı üzerine çok düşünmüştü. Bu kesinlikle bir espiyonaj işi değildi. Olayı iki olay kurdun düellosu gibi bakıyordu. Meçhul bir nefret nedeniyle birbirini yok etmeye yeminli iki savaşçının son karşılaşması sanki. Biri belki ikisi de yok olacaklardı. Netice onun için fark etmiyordu. Kavuşacağı paranın hayali içini ısıttı. Zenginlik ve insanın düşlediği şekilde yaşaması hoş bir duyguydu. Ama menşei itibariyle bir Rus köylüsü olan Dönev'in hala vicdanında kalmış bazı namus kırıntıları vardı. Yürüyüşüne devam ederken bir yandan paranın yaşamına getireceği büyük değişikliği, bir yandan da önleyemediği vicdani tahatsızlığı dengelemeye çalışıyordu. Bazı sorunlar da vardı. Mesela son günlerde MIT'in neden kendisini daha sık takip almasını açıklayamıyordu. Bunlar rutin takiplerden çıkmıştı artık. Oysa konsolosluktaki görevi itibariyle oldukça pasifti. Dikkat çekici hiçbir faaliyeti yoktu. Higgins'la parktaki buluşmasına da tespit ettiklerini hiç sanmıyordu. O randevuya giderken azami dikkat göstermiş ve takip edilip edilmediğini özellikle kontrol etmişti. Ayrıca o gece hava berbattı ve kar yağıyordu. Parkta bomboştu ama itiraf etmeliydi ki o geceden sonra izlenmesi çok artmıştı. Biraz keyfi kaçar gibi oldu.